Ayrım 28, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 336. Kendine Jan Holzer diyen adam, Arlanda Havaalanı Clarion Oteli'ndeki odasında oturmuş, telefonda kızı Olga ile konuşuyordu. Tahmin ettiği gibi dediklerine inanmıyordu Olga. ''Benden korkuyor musun?'' dedi Olga. ''Seni sorguya çekeceğimden mi korkuyorsun?''
Yok yok, ilgisi yok. Ben yalnızca...
Ne diyeceğini bilemiyordu. Bir şeyler sakladığını sezmişti Olga. İstediğinden daha kısa kesti konuşmayı. Yanın yanında yatakta oturan Yuri küfretti. Franz Balder'in bilgisayarını belki 100. defa elden geçirmiş ama hiçbir bok bulamamıştı. Hem de hiç.
Yani şimdi yalnızca bir bilgisayar çalmış oldum, öyle mi dedi Jan Holzer.
Aynen öyle.
Bu profesörde ne vardı ki?
Tabii ki çok özel bir şey. Büyük bir ihtimalle başka bilgisayarlara bağlı büyük bir dosya görüyorum. Ama kısa bir süre önce her şey silinmiş. Ne yaparsam yapayım tekrar geri getiremiyorum. Bu adam işini biliyormuş.
Umutsuz mu dedi Jan Holzer?
Hem de nasıl.
Peki şu telefon, blackphone?
Bir takım konuşmalar var ama izlerini süremiyorum. Büyük ihtimalle Sapo ya da Fra ile konuşmuş. Ama beni asıl endişelendiren başka bir şey var.
Ne? Sen eve girmeden önce uzun bir konuşma yapmış profesör. Machine Intelligence Research Institute. Mırı'dan bir meslektaşıyla.
Bunun nesinden endişe ediyorsun?
Zamanlamasından tabii. İçimden bir ses bir çeşit kriz konuşması diyor. Sonra Mır'ın kendisinden. Gelecekte insanlar için tehlike yaratmayacak zeki bilgisayarlar yapmakla uğraşıyor. Bilemiyorum, midemi bulandırdı.
Balder Mığrı'ya araştırmalarından bir kısmını vermiş olabilir. Ya da...
Evet,
bizimle ilgili ne bok biliyorsa anlatmıştır.
Bak bu kötü işte.
Yuri başını salladı. Kendi kendine sessizce küfretti Jan Holzer. Hiçbir şey umduğu gibi gitmemişti. Bu tür başarısızlıklara alışkın değillerdi. Şimdi üst üste iki defa başarısız olmuşlardı. Hem de bir çocuk, geri zekalı bir çocuk yüzünden. Yani berbat bir durumdu. Ama yine de en kötüsü değildi. En kötüsü Kira'nın yola çıkmış olmasıydı. Üstelik dengesini kaybetmiş bir Kira'nın. Buna da alışkın değillerdi. Kira'nın o küstah, her şeye muktedirmiş gibi duran çalımlı halleri onlarda yenilmezlik duygusu uyandırırdı. Ama şimdi çıldırmış gibiydi Kira. Bütün kontrolünü kaybetmişti.
''Beş para etmez, beceriksiz aptallar!'' diye bağırmıştı.
Sorun yalnızca başarısızlıkları, şu geri zekalı çocuğun vurulup vurulmaması değildi. Asıl sorun boşluktan çıkar gibi çıkıp August Balder'i koruyan kadındı. Kira'nın dengesini kaybetmesinin nedeni buydu. Jan görebildiği kadarıyla kadını tarif etmeye başladığında soru yağmuruna tutmuştu Kira onu. Yanlış ya da doğru bir cevap aldığında, kim bilir ölçütü neydi, çılgına dönmüştü.
''Kızın için öldürmediniz!'' diye bağırıp çağırmıştı.
Bu kadar sert tepki göstermesinin nedenini ne Jan ne de Yuri anlamıştı. Daha önce böyle bağırıp çağırdığını hiç görmemişlerdi. Aslına bakılırsa fazla tanımıyorlardı onu. Jan Holzer Kopenhag'daki Dangleter Oteli'nin süitinde geçirdikleri günü hiç unutmayacaktı. Birkaç defa sevişmişlerdi. Yatakta yan yana uzanmış şampanya içiyor, sık sık yaptıkları gibi Jan'ın savaş ve işlediği cinayetler hakkında konuşup duruyorlardı. Bir ara kadının omzunu ve kollarını okşayan Jan, bileğinde üç parça yara izi fark etmiş, ''Bunlar nasıl oldu güzelim?'' diye sormuştu. Öldürücü bir bakışla karşılık vermişti Kira. Bir daha asla onunla yatamayan Jan, sorudan dolayı cezalandırıldığını anlamıştı. Kira onlara göz kulak oluyor, bir sürü para veriyordu. Buna karşılık ne Jan, ne Yuri, ne de çevrelerinden bir başkası geçmişiyle ilgili soru sorabiliyordu Kira'ya. Yazılı olmayan kurallardan da bu, hatta akıldan bile geçirilmemeliydi. Kira onların hamisi, veli nimetiydi. İyi günde ve kötü günde, en çok da iyi günde diye düşünüyorlardı.
Kira'nın kaprislerine göre hal ve tavırlarını düzeltiyor. Şefkatli mi yoksa soğuk mu davranıp davranmayacağını bilemeden bıçak sırtında yaşıyor. Her an ders vermeye kalkmasını ya da sıkı bir tokat atmasını bekliyorlardı. Yuri bilgisayarını kapattı, içkisinden bir yudum aldı. Mümkün olduğu kadar alkolden uzak durmaya çalışıyorlardı. Şimdiye kadar başarmışlardı da. Kira bir de bu nedenle çıldırsın istemiyorlardı. Ama şimdi vahim bir durumdaydılar. Yaşadıkları gerilim ve adrenalin onları içkiye sürüklemişti. Yan sinirle telefonunu kurcalıyordu.
Olga inanmadı değil mi dedi Yuri. Hem de hiç. Gazetelerin reklam afişlerinde bir çocuğun çizdiği resmimi de görürse tam olur.
Abartma şimdi şu resim işini. Bana kalırsa polislerin aç tavuk rüyası o.
Yani şimdi çocuğu gereksiz yere öldürmeye mi kalktık?
Şaşırmam. Kira'nın şimdiye kadar gelmiş olması gerekmiyor muydu?
Eli kulağındadır.
Sence kimdi?
Kim kimdi?
Birden ortaya çıkan kadın.
Hiçbir fikrim yok dedi Yan. Kira'nın da bildiğinden emin değilim ama en çok da bu kadına taktı.
Bence bu ikisi de ölecektir.
Sanırım daha fazlası olacak. Bundan korkuyorum.
August'un hali hiç iyi değildi, bu çok açıktı. Boynunda kırmızı lekeler baş göstermişti, yumruklarını sıkıyordu. August'un yanında oturup kendi RSA kriptosu üzerinde çalışan Lisbeth Salander çocuğun yeni bir kriz geçirmesinden korktu. Ama korktuğu olmadı. August bir pastel boya aldı, siyah. Aynı anda karşılarındaki pencereleri şiddetli bir rüzgar dövdü. August tereddüte kapıldı. Sol eli masanın üzerinde gidip geldi, sonra çizmeye başladı. Bir çizgi buraya, bir çizgi oraya, küçük daireler, düğmeler diye düşündü Lisbeth. Sonra bir el, bir çenenin ayrıntıları, son düğmesine kadar iliklenmiş bir gömleğin göğüs kısmı. Arkasından daha hızlı çizmeye başladı. Sırtı ve omuzları gevşemişti. Sanki bir yara iyileşir gibiydi. Bunlara rağmen uyumlu değildi hareketleri. Gözleri acı dolu bir ışıkla yanıyor, arada bir sarsılıyordu. Ama içinde bir şeyin serbest kaldığı kuşkusuzdu. Pastel boya değiştirdi. Bir döşeme çizdi, çam rengi bir döşeme. Yığınla parça bir araya gelerek gecede parlayan bir şehir ortaya çıkarmaya başladı. Huzursuz bir resim olacağı daha şimdiden belliydi. El ve son düğmesine kadar iliklenmiş gömlek, şiş göbekli, güçlü kuvvetli bir adamındı. Elinde bir bıçakla eğilmiş, yerde yatan küçük bir adama vuruyordu. Küçük adamın bedeninin üst kısmı görüş alanının dışındaydı. Çünkü sahneyi o izliyordu. Hiç kuşkusuz korkunç bir resimdi bu. Bir suçu ve suçluyu ifşa etse de cinayetle ilgili bir resim değildi. Resmin ortasında öfkeli, ter içinde bir yüz belirmeye başladı. Bitkin, öfkeli kırışıklıkları ve gerçek renkleriyle ortaya çıktı. Lisbeth bu yüzü tanıdı. Öyle çok fazla televizyon izlediğinden ya da sinemaya gittiğinden değil. Ama yine de bu yüzün sanatçı Lasse Westman'a ait olduğunu çıkarabildi. August'un üvey babasına. Çocuğa doğru eğildi ve neredeyse kutsal, titreşen bir öfkeyle ''Bir daha sana bunu yapamayacak. Asla!'' dedi. 21. Bölüm 23 Kasım. Uzun ince bir adam olan binbaşı Johnny Ingram, Edwin'e de yaklaşırken yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu anladı Alaona Casales. Ingram'ın tereddütlü beden dilinden kötü bir haberle geldiği anlaşılıyordu. Normalde bu tür şeylerden çekinecek biri değildi. İnsanları sırtlarından bıçaklarken tuhaf bir zevk alırdı. Ama Ed farklı biriydi. En tepedekiler bile ondan korkarlardı. Kendisiyle uğraşmaya kalkanlara hayatı zindan ederdi Ed. Johnny Ingram kavgadan hoşlanmaz, kendisini zavallı hallere düşürebilecek şeylerden kaçınırdı. Ed'le kavga etmek bütün karizmasını çizebilirdi. Ed güçlü, patlamaya hazır biriyken Johnny Ingram ince, narin, beden dili yapmacık bir burjuva çocuğuydu. Johnny Ingram iktidar oyunlarını çok iyi bilirdi. Washington olsun, sanayi dünyası olsun önemli çevrelerde etkisi vardı. NSA'in başkanı Charles O'Connor'dan sonra o gelirdi. Durmadan gülümser, sağa sola iltifatlar yağdırırdı. Gülümsemesi hiçbir zaman gözlerine ulaşamazdı.
korkulan biriydi, şantaj yapmaktan çekinmezdi. Birçok şeyin yanı sıra stratejik teknolojilerin denetiminden sorumluydu, yani kaba bir deyimle endüstri casusluğundan. NSA'in bu bölümü Amerikan yüksek teknoloji endüstrisinin rekabet gücünü uluslararası planda arttırmasına destek veriyordu. Ingram şimdi bedenine pek oturmayan o züppe kostümüyle Ed'in önünde dikilirken 30 metre ileride duran Alona olacakları gayet iyi seziyordu. Ed patlamak üzereydi. Çalışmaktan yorgun düşen solgun yüzü alev alevdi. Kambur bedeni ve kocaman göbeğiyle birden ayağa fırladı ve korkunç bir öfkeyle kükredi. ''Seni yağcı köpek!'' Ed'den başka hiç kimse yağcı köpek diyemezdi Johnny Ingram'a. Alona Ed'i işte bu nedenle seviyordu. August yeni bir resim yapmaya başladı. Kağıdın üzerine aceleyle birkaç çizgi çekti. Bunu öylesine bastırarak yaptı ki siyah pastel boyanın ucu kırıldı. Daha önce yaptığı gibi oraya buraya çizdiği birbirine benzemez parçaları birleştirerek bir bütün ortaya çıkardı. Aynı mekanda ama yerdeki yapboz şimdi başkaydı. Ayırt etmesi daha kolaydı. Süratle ileri fırlamış kırmızı bir spor araba vardı. Bir de tribünde bağıran insanlar. Onların üzerinde de iki erkek. Biri Lasse Westman'dı, tişört ve şort giymişti. Kıpkırmızıydı. Kan çanağı gözleri kayıktı. Sarhoş sallanır gibiydi. Bir önceki resimdeki kadar öfkeliydi. Salyası akıyordu. Ama yine de resimdeki en korkutucu figür o değil, diğer adamdı. Bulanık gözlerinde sadizm vardı, tıraşsızdı, sarhoştu, ince dudakları neredeyse belirsizdi. August'a tekme atacak gibiydi. İlk resimde olduğu gibi resimde görünmüyordu August ama yokluğuyla çok yakındı. ''Bu öteki adam kim?'' dedi Lisbeth. August cevap vermedi, omuzları titredi, bacaklarını masanın altında birbirine kilitledi. ''Öteki adam kim?'' dedi Lisbeth daha sert bir sesle. August resmin üzerine çocuksu titrek harflerle bir isim yazdı. Roger. Roger, bu isim hiçbir şey ifade etmedi Lisbeth'e. Ed'in hacker elemanları geride bıraktıkları izleri silip gerekli temizlikleri yaptıktan sonra çıkıp gittiler. Ed yerinden kalkıp Alona'nın yanına geldi. Tuhaf bir haldeydi. Öfkeli ya da gururu kırılmış gibi değildi. Hatta bir parça inatçı bir ışıma vardı yüzünde. Bel ağrısı da geçmiş gibiydi. Elinde bir not defteri vardı. Spiralleri gevşemiş bir defter. ''Gel bakalım yaşlı adam,'' dedi Alona. ''Meraktan çatlıyorum. Neler oldu?'' ''İzne ayrılıyorum. Birazdan Stockholm'e gideceğim.'' ''Yani her yeri tükettim. Bir ora mı kaldı? Bu mevsimde biraz soğuk olmaz mı?'' ''Hem de hiç olmadığı kadar soğuk.'' ''Ama sen tatile gitmiyorsun öyle mi?'' ''Aramızda kalsın.'' ''Bak şimdi daha da meraklandım.'' Johnny Ingram soruşturmayı kesmemize emretti. Hacker'ın peşini bırakacakmışız. Güvenlik zafiyetlerimizi giderecek, sonra da her şey unutulacakmış. ''Böyle bir şey nasıl emredilir yahu?'' ''Uyuyan ayıyı uyandırmamak gerekirmiş. Hackleme işinin dışarıya sızma riskinden kaçınılmalıymış. Eğer hacklendiğimiz duyulursa sonuçları yıkıcı olurmuş. Ayrıca başta ben olmak üzere kurumun itibarını koruyabilmek için şutlanırmışız.''
''Yani seni tehdit etti.''
''Hem de cehenneme göndermekle. Herkesin önünde aşağılanacağımı, mahkemelere düşeceğimi, ağır cezalar alacağımı söyledi.''
''Ama ödüm kopmuşa benzemiyorsun.''
''Onu mahvedeceğim.''
''Nasıl olacak bu? Bu züppenin bir sürü önemli tanıdığı var.''
''Biraz benim de var. Üstelik yalnızca o baskı yapabilir diye bir şey yok. Şu lanet olası hacker dostluk adına kayıtlarımızı çapraz dölleyerek bize kirli çamaşırlarımızı gösterdi.''
''Ne ironi değil mi?''
''Bu iş böyle. Bir haydudu deşifre edebilmek için başka bir haydut gerekir. İlk başta nelerle uğraştığımızı hesaba katarsak çok önemli gelmedi. Ama işi biraz deştiğimizde...''
''Evet.''
''Bir bombaya rastladık.''
''Nasıl yani?''
''Johnny Ingram'ın en yakın adamları şirket sırlarını yalnızca büyük holdinglerimize yardım olsun diye toplamıyor. Bazen epeyce yüklü paralara satıyorlar. Ve bu paralar Alona, teşkilatın kasasına girmiyor.''
''Ceplerini atıyorlar.''
Aynen. Daha şimdiden Joachim Barkley ile Brian Abbott'u deliye tıkmaya yetecek kadar kanıt var.
Haydi be.
Ama ne yazık ki Ingram'ın durumu biraz çetrefilli. Bu işlerin arkasındaki beynin o olduğundan eminim. Aksi düşünülemez. Henüz dumanı tüten bir namlu bulamadım. Canımı sıkan bu. Bütün bir operasyon boşa çıkabilir. Pek emin değilim ama şu hacker'ın indirdiği dosyada Ingram hakkında çok somut kanıtlar olabilir. Ne var ki onu kıramayız. Lanet bir RSA kriptosu.
Peki ne yapacaksın?
Ağını boynuna dolayacağım. Çalışma arkadaşlarının her birinin ağır sabıkalılarla ilişkilerinin olduğunu ispat edeceğim.
Spiders gibi.
Spiders gibi. Bu haydutların hepsi aynı yolun yolcusu. Eğer Stockholm'daki profesör cinayetinde parmakları varsa hiç şaşmam. Hiç değilse ölümüne sevinmişlerdir.
Ciddi misin?
Hem de nasıl. Senin profesör öyle bilgilerin üzerinde oturuyordu ki adamların hepsini havaya uçurabilirdi.
Siktir ya.
Durum az çok böyle.
Ve şimdi Stockholm'e gidip özel dedektiflik yapacaksın öyle mi?
Özel dedektiflik değil Alona. Arkamda ciddi bir destek var. Ayrıca şu hacker kadını da bulup bacaklarını kıracağım.
Yanlış mı duydum Ed? Kadın mı dedin?
Evet, kadın dedim. Arkadaşım, kadın.
August'un yaptığı resimler eski zamanlara götürdü Lisbeth'i. Düzenli aralıklarla ve inatla döşeye vuran el geldi aklına. Yanı başındaki yatak odasından gelen gürültüleri, iniltileri ve ağlamaları hatırladı. Çizgi romanlara sığınıp intikam fantezileri kurmaktan başka bir şey yapamadığı Lundagatan'da geçen günlerini... Silkinerek düşlerinden sıyrıldı. Yarasına baktı, bandajı değiştirdi. Silahının şarjörünü kontrol etti. PGP hattına girdi. Andrei Zander nasıl olduğunu merak ediyordu. Kısa bir cevap yazdı. Ağaçları ve çalıları köklerinden sökecekmiş gibi esen bir rüzgar vardı dışarıda. Bir parça çikolata ve viski şişesini alıp taraçaya çıktı. Sonra biraz aşağılara inip etrafı dikkatle gözden geçirdi. Yamacın alt tarafındaki kayalıklarda küçük bir yarık vardı. Oraya kaç adım olduğunu hesapladı. Arazinin her bir ayrıntısını aklına kaydetti. Tekrar içeriye döndü. August Lasse Westman ile Roger'ın yeni bir resmini çizmişti. Resimlerini çizerek bu adamları içinden atmak istediğini anladı Lisbeth. Ama hala cinayetle ilgili bir şey çizmemişti. Belki de yaşadıklarının şokunu atamamıştı hala. Zamanın aleyhlerine akıp gittiği endişesine kapıldı Lisbeth. August'a baktı. Yeni yaptığı resme ve hemen kenarına yazdığı baş döndürücü rakamlara. Bir dakika ya da daha fazla bu rakamlara gömüldü, yapılarını inceledi ve birden bir sayı serisinin diğerlerinden ayrıldığını fark etti. Göreli olarak diğerlerinden daha kısaydı. Şöyle bir şeydi. 230, 584, 300, 813, 995, 21, 28 ve hemen anladı. Bunlar asal sayı değil, daha çok yüzü ışıdı. Pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan mükemmel bir sayıydı. Tıpkı 6 gibi. Çünkü 6, 3'e, 2'ye ve 1'e bölünebilirdi. 3 artı 2 artı 1 eşittir 6. Tekrar gülümsedi, tuhaf bir fikre kapıldı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 346.